Ayrım 54 Zehra Karsten Nagel Sayfa 475 Annemle mülteciler kuruluna gideceğimiz günden bir gün öncesine kadar Milo'yu görmemiştim. Bu işi halletmek zorundaydım. Beni rahatsız ediyordu ve kurul üyelerine anlatmam gereken önemli konulara odaklanmamı engelliyordu. Ama Milo'dan önce banyonun temizliğini bitirmek istedim. Ardından epeydir posta kutusunu boşaltmadığım aklıma geldi. Giriş holünde birbiriyle tartışan ve aynı görüşü paylaşmadıkları belli olan Somalili bir adam ve bir etkinlik görevlisine başımı sallayarak selam verdim. Sonra posta kutumuzu açıp her zamanki reklamları çıkardım. Fakta ve Netto süpermarket reklamlarının arasından bir zarf çıktı. Zarfı köşesinden yırttım. Ön sayfada ismim vardı. Reklamları bırakıp zarfın arkasına bakarak göndericinin kim olduğunu öğrenme cesareti göstermeden önce zarfı sıkıca tuttum. Umut edilecek bir sürü selam, korkulacak bir sürü haber vardı. Adamlar bir an susup bana doğru baktılar. Fatima. Fatima'nın ismi zarfın arkasında gönderici olarak duruyordu. Tam onun ismini gördüğüm sırada holdeki sesler yükseldi ve Somalili adamın yumruğu etkinlik görevlisinin yüzüne indi. Zarfa daha da sıkıca sarıldım. Görevli sendeledi ama yeniden dengesini bulup iki kez hızla adamın karnına ve çenesine vurdu. Ardından Somalili adam yere düştü. Kazanan bir anda zafer kazanmış bir gorile benzedi ama Somalili yerden sonucu belirleyici fırlayışına hazırlanan boğaz ısıracak bir leopara dönüşmek üzereydi. İki Arap sokaktan alelacele içeriye girip adamları ayırdı, ben de hızla holden uzaklaştım. Yukarıya merdivenle çıktım. Nefes nefese en üst kata geldim. Orada merdivenden sıvışıp huzur içinde mektubumu okumak üzere çatıya çıktım. Yere oturduğumda Fallet Parkı'nın kocaman ağaçları bana doğru dalgalandı. Tepeleri sonbaharın tüm renklerini yansıtıyordu. Mektup açık mavi, ipek astarlı bir zarfın içindeydi ve zarfla uyumlu bir renkte kağıda yazılmıştı. Zarfın içinde ayrıca üzerinde masalımsı şekillere bürünmüş kum tepeciklerinin ardında harika köpüklü bir deniz görünen bir kartpostal vardı. Mektubun en tepesinde sevgili Zehra yazıyordu. Fatima'nın yakınlığı kağıttan doğruca parmak uçlarıma, oradan bedenime yayıldı. Arkadaşım iyi olduğunu yazıyordu. Lockstore çok sakin bir yerdi ama bu onun istediği bir şeydi. Maalesef henüz gerçek bir iş bulamamıştı ama bu sırada kendisine bir eczanede stajyerlik teklif edilmişti. Sonra belde sakinlerinden birçoğuyla tanışmış, yeni anne olanlar ve diğer ilgilenenler için bir okuma kulübü oluşturmuştu. Başından beri ana tema çocuk gelişimi ve yetiştirilmesi olmuştu. Böylece hem yeni insanlar tanımış hem de kendi deneyimlerini paylaşmış oluyordu. Katılımcılar son derece tatlıydı. Ancak kadınların çoğunun çocuk yetiştirmekten çok kendini geliştirmeye ve feminizmi öğrenmeye ihtiyacı vardı. Danimarka gibi bir ülkeye feminizmin çoktan gelmiş olacağını sanır insan. Öyleyse bile yalnızca Lockstore'a gelmemiş. Şimdilik Germaine Greer'in ataerkil toplumun yüzyıllar boyunca kadınları duygu, zeka ve cinsiyet anlamında nasıl hadım ettiğini anlatan İdiş Edilmiş Kadın kitabıyla başladık. Daha sonra durumun Lockstore'da nasıl olduğuna bakıp oradan ilerleyeceğiz diye yazmıştı. Kitabın başlığını benim kişisel çalışma planıma dahil edip okumayı sürdürdüm. Fatima nasıl olduğumu bilmek istiyor ve beni özlediğini yazıyordu. Cep telefonu almıştı. Eğer bir telefon bulursam saat kaç olursa olsun her zaman onu arayabilirdim. Kartpostaldaki fotoğraf yerleştirildiği konuta yakın kumsaldandı. Günün birinde birlikte o denizde yüzebileceğimizi umut ediyordu. Gerek mektubu gerekse kartı, ismi ve bir kalp işaretiyle imzalamıştı. Kumların ardındaki deniz beni çekiyordu. Dalgalardan ve Fatima'nın umudundan dolayı mutluluktan ürperdim. Günün birinde birlikte denizde yüzecektik. Özür dilerim, burada birisinin olduğunu bilmiyordum. Çatıdaki yabancı sesle birlikte kendime geldim. Konuşan kadın, yangın kapısının ardındaki merdivenlerde durmuş, yalnızca başını uzatmıştı. Tek başına yaşayan Sırp kadındı. Geldiğini duymadım dedim. Seni korkutmak istemedim. Benimle danca konuştuğu için rahatladım. Benim gibi esmer ve birazcık daha güzeldi. Boynunda bir haç taşıyordu ve sonbahar güneşinden dolayı gözlerini kıstı. Güneş ışığı yüzünün bütününe ince bir parıltı veriyordu. Vücudu gölgede kaldığı için başı kesilmiş gibi duruyordu. Kapı aralığından "Başka bir gün gelsem de olur" diye devam etti tereddütle. "Zararı yok" dedim. "Yalnızca kafam başka yerdeydi. İstersen çatıya gelebilirsin. Emin misin?" Başımı salladım ve dedim ki, "Yalnızca düşmemeye dikkat etmeliyiz." Yavaş yavaş kadın bir gövde kazandı ve sonunda çatıya çıktı. Hatırladığımdan çok daha ufak tefekti. Beni tartarak yaklaştı. "İsmim Irina," dedi epey yakından. Oturduğum yerden sırf kadına elimi uzattım. "Benim ismim Zehra. Annem 307 numaralı odadaki Bayan Begoviç." "Biliyorum," diye yanıtladı yavaşça. "Yeni mi geldin?" diye sordum. Çünkü bugüne kadar konuşmadığımız için utanmıştım. Yalandan sorumu hemen anlamışçasına beni hayretle yeniden tartarken yanıtladı. "Hayır, uzun süredir burada oturuyorum. Buradan manzarayı seyretmeyi seviyorum." Samimi davranıp annem ve benim ne kadardır Tasingegade'de kaldığımızı anlatmak istedim. Ancak zaman beni gafil avladı. Saniyeler geçerken bir mi, üç veya beş yıl mı, belki de 7 yıl mı kaldığımızı hatırlayamadım. "Neyse ki iki çocuğum yanımda," dedi Irina. Dikkatimi ona vermeden önce biraz kenti seyrettim. Ne diyeceğimi bilemiyordum. O alçak sesle devam etti. "Biraz kendi içimize kapanık yaşıyoruz. Kavga çıksın istemiyoruz. Bilirsin işte. Yalnızca huzur istiyoruz." "Çok iyi anlıyorum," dedim ve ekledim. "Oturmak istemez misin?" Benim düz çatıyı işaret edip elimi genişçe açarak yaptığım harekete gülümsedi. O zaman güzel beyaz dişleri olduğunu gördüm. Yanıma oturdu. "Ailenden mi?" diye sorup mektup ve posta kartına doğru başıyla işaret etti. Kafamı salladım. Garip bir şekilde Fatima'nın iyi dileklerini koruma ihtiyacı hissettim. Sanki dikkat etmezsem her an benden alınacak evimmiş gibi. "Belki de bir sevgiliden," diye devam etti Irina. Biraz fazla özel bir konuda. Kendimi toplamaya çalıştım. Bir mektup bir mektuptu. Meraklı bir soruşturma düşmanlık değildi. Benim kız arkadaşımdan. Geçmişin beni gafil avladığı her seferde yeni dilimi kullanmakta tereddüt ediyordum. Yeni dilimde her iki kelime arasında yalnızca tek bir harf farkı olsa da taşınmak kaçmaktan tamamen farklı bir şeydi. Ama Danca'da mülteci olarak taşındı mı, taşındırıldı mı, yeniden yerleştirildi mi demek mi daha doğruydu. "Şimdi Lockstore'da yaşıyor," dedim ve posta kartını göstererek ekledim. "Denize bak." "Evet, deniz güzel. Ama yeniden taşınma zamanı geldiğinde Kopenhag'da kalmayı umut ediyorum. Sanırım olacak çünkü oğlum maalesef sağlıklı değil ve Kraliyet Hastanesi'nde en az haftada bir tedavi görmesi gerekiyor." Irina dünyada onun için önemli olan yegane şeyi çocuklarına anlattı. Konuştuğu ve heyecanlı davrandığı zaman boynundaki haç sallanıyordu. Açık seçik ve güzel konuşuyordu. Benim dili tam anlamadığımı düşündüğünden her bir kelimeye özen göstererek neredeyse bir Danimarkalı gibi konuşuyordu. Kendi dancamdan biraz utandım. Kelime haznem iyiydi ancak hala kuvvetli bir aksanla konuşuyordum. Irina 11 yaşındaki olduğu için oldukça endişeliydi ve hastalığından söz etti. Ancak ben dikkatimi vermekte güçlük çektiğimden hastalığın adını bile algılayamadım. Oğlanın iç organlarında ve mesanesinde sorun vardı. Oğlu ve kızının tecrit edilmiş bir yaşam sürdüklerini anlatırken boynunda sallanan haç tekrar Milo ve tüm din konularını aklıma getirdi. Ne kadar sürdüğünü bilmediğim saniyeler boyunca kesinlikle orada değildim. Tekrar Irina'nın sesini işittiğimde sesi içinde yüzmeye özlem duyduğum deniz gibi duyuldu. Ardından o korkunç milli karşıtlıklar dalga dalga kumsaldaki insanların üzerine yıkıldı. Hiçbirimiz fazlasıyla çalkantılı o kan denizinde dengemizi sağlayamadık. Irina Kraliyet Hastanesi'ne gidiş geliş için bir abonman kartından söz etti. Harika bir şey diye sürdürdü. Devletin bu tür masrafları karşılaması. Zaten oğlan yürüyemiyor. Benim de onu o kadar uzağa kucağımda taşımaya gücüm yok. Bu arada kızı ne yapayım? Uzaklardan bir yerden tedavinin sık sık personel eksikliğinden iptal edildiğini duydum. O zaman oğlanın bezlerini değiştirme sıklığı 2 katına çıkıyordu. Çocuk bundan hoşlanmıyordu. Neredeyse ergenliğe girmişti ve artık her şeyi anlıyordu. Boynundaki haçı her zaman taşımış mıydı? Yoksa ailelerimiz ve arkadaşlarımız birbirlerini öldürmeye başladıktan sonra mı takmaya başlamıştı? Kalbim o kadar hızlı çarpmaya başlamıştı ki patlayacak diye korktum. Etnik, dini özellikler Danimarka'da bile korkunç gölgelerimiz gibi bizi izliyordu. Bu ne kadar sürecekti? Eski ülkemden gelen bizlerden neden sürekli başkalarını bize atfettiği ve şimdi milli, politik ve dini aidiyetimiz olarak kabul edilen etnik kökenimize gönderme yapılarak söz ediliyordu? Bir inancım olmadığı halde bana Müslüman deniliyordu. Üstelik her zaman olduğum kimlikle, Yugoslav olmakla adlandırılmak bana yetse de. Ancak bu artık geçerli değildi. Neden Danimarkalı yetkililer benimle hiçbir ilgisi olmadığı halde dinimi sorup evraklarıma kaydedip yazıyorlardı? Hem polis yetkilileri hem de danışmanlar o zaman sadece Müslüman yazıp dinini uygulamıyor diye ekliyorum diyorlardı. Bu neden bu kadar önemliydi aslında? Irina birden yorgun göründü. Benim düşündüklerimi o da epeydir düşünüyor muydu? Yoksa tüm zamanı çocuklarını güvence altına almakla mı geçiyordu? Benim kafamın ne kadar uzaklarda olduğunu mutlaka fark etmişti. Belki bir gün oğluyla hastanedeyken kızına bakmayı teklif edebilirdim. Veya Fallet Parkı'na doğru bir tur atıp banklardan birine oturarak kendi kendine kalmak isterse çocukların ikisine birden bakabilirdim. Zehra, bir bardak reçine içmeye ne dersin? Reçine ne? Çam sakızlı reçineli Yunan şarabı. Aklıma hemen yosun çorbası, haşlanmış kedi veya ormanda hayatta kalabilmek için yediklerimiz geldi ve reçinenin kulağa onlardan da kötü geldiğini düşündüm. Bazı ağaçlardan çıkan cila ve sabun yapımında kullanılan madde. Cila ve sabun mu içeceğiz? Hayır hayır dinle. Yunanlılar reçineyi şarabın yapımında kullanıyorlar. Çünkü sağlığa yararlı. Benim büyük annem Yunanlıydı. Reçine her zaman en sevdiğim içki olmuştur. İnsanı canlandırır, pek pahalı da değil. En iyisi Fakta da var. Ben hemen altta oturuyorum ama çocukları daha fazla yalnız bırakamam. Yalnızca bir hava alayım diye çıkmıştım. Güneşte batmak üzere. İster misin? Bu akşam gelemem. Yapmam gereken bir şey var. Hayal kırıklığı gözden kaçırılacak gibi değildi. Irina'yı, beni ve çatıyı aşıyordu. Ayağa kalkıp bana elini uzattı. Sorun değil, anlıyorum. Hayır, demek istediğim, açıklaman gerekmez Zehra, buna alışığım. Evet ama bir başka sefer isterim. Çünkü daha fazla erteleyemeyeceğim. Konuşmam gereken biri var. Her durumda beklerim. Neredeyse her zaman evdeyim, biliyorsun çocuklar. Kendi başımızayız. Kendi başımızayız. Reddetmemin sebebinin sevdiğimle aramdaki bir yanlış anlamadan kaynaklandığını ve kurul için hazırlanmam gerektiğini Irina'ya açıklamalıydım. Ancak tüm hakikatin bu olduğundan emin değildim ve durup dururken Milena'yı anımsatan Irina'ya yalan söylemek istemedim. Bir de Ole var diye ekledi. Ole? Evet, küçük hamsterımız. Ole, oğlumun en büyük mutluluğu. Belki bir başka gün buluşuruz. Irina kapı deliğinin içinde yok olduktan sonra bir süre daha çatıda oturdum. Gözlerimi kapatıp düşüncelerime açıklık getirmeye çalışırken pasın nasıl parmaklarımı yaladığını düşledim. Milo ile konuşmayı ertelemem daha iyi olacaktı galiba. En iyisi erken yatıp uykumu almak ve kurulun karşısında tamamen dinlenmiş olarak geçmişe konsantre olmaktı. Annemin oldukça monoton horultusuna uygun ritimde nefes alıp vermeye çalıştığım halde uykuya dalamadım. Sarı hapların yarısını almakta fayda etmedi. Kuruldaki toplantının nasıl geçeceği tümüyle meçhuldü. Buna karşılık Milo ile karşılaşınca söyleyeceklerim daha netleşti. Milo, bana iflah olmazsın dediğinde haklıydın. Gazetelerden birinde eski bir toprak sahibinin çiftliğinde düzenlenen seçkin bir kursa ilişkin bir ilan görmüştüm. Katılanlar tam pansiyon, yemek ve şarap dahil 12 bin kron ödeyeceklerdi. Kursun ismi iletişim stratejisiyle ilgiliydi ve insanın en iyi biçimde kendisini nasıl ifade edip düşüncelerini kabul ettirebileceği konusundaydı. Mesele bir plan yapıp onu uygulamaktı. Hap etki göstermeye başlayınca Milo ile konuşma planım giderek mutlu bir olaya dönüştü. Hap'ın etkisindeyken onunla aramızda olabilecek güzel şeyleri durduran tüm engeller ortadan kalkabilirdi. Daha sonra yine değerlendirmeler başlayacaktı. Güzel şeyleri ertelemek için hiçbir sebep yoktu. Annemin rahatsız etmeden yataktan kalktım. Zorlanmadan merdivenlerden inip Milo'nun koridoruna geldim. Odadan sesler geliyordu. Kahkaha. Evet, Bjorn'un kahkahası. Ve bir başkası. Splinten miydi acaba? O zaman iki arkadaş ve Milo sonunda barışmışlardı. Onlarla yeniden beraber olmak ne güzel olurdu. Milo ve ben yalnız kalmasak da önemi yoktu. Önümüzde zaman vardı. Bari en önemli ama aynı zamanda en zoru da olan şeyleri kapıyı açtığında söyleyebilseydim ve bu işte bitseydim. Derin bir nefes aldım. Elimi kaldırıp kapıya üç kez vurdum. Sesler ve kahkahalar dindi. Antreden bir ses geldi. Milo açtı. Şaşırarak bana baktı. Milo, senin... Alnındaki kaslar gerildi ve kaşlarının arasına endişeli bir kırışıklık yerleşti. Onu o kadar istiyordum ki dürüst olmak yerine bir plan yapmış olmaktan utandım. Güzel bir ortamda, sarhoşken stratejik davranmakla sevdiğinin karşısında durmak farklı şeylerdi. Adil değildi, daha çok hesap kitapçılıktı. Hayır, hile yapamayacaktım. Dürüst olup düşündüklerimi olduğu gibi söylemeliydim. Milo, sen, ben... Evet Zehra, ne oldu? Yüzündeki hayret ve endişeli kırışıklık ciddiyete dönüştü. Önemli sözcükler ağzımın içinde gizlenmişti. Başka yerden başlayıp tekrar geri dönmeliydim. Kutuyla ilgili istedim ki... Birkaç saniyede kaşlarının arasında derin çizgiler belirdi. Bu derinlikte neredeyse bir kızgınlık vardı. Zehra, aslında meşguldüm. Mesele nedir? Tanrı öldü diye bir laf çıktı ağzımdan. Üstelik bu haberlerde duyduğum bir şey değil. Hem Nietzsche hem de Esma birçok kez bunu söylediler ve sanırım aslında aynı görüşte olduğuma inanıyorum. Buraya gecelikle bunu mu söylemeye geldin? Hayır, ben aslında gecelikle olduğumu bile farkında değilim. Bu konuşmayı bir başka zaman yapmalıyız Zehra. İyi de her insan kendi başına düşünmeli, davranmalı ve sorumluluk almalı. Ve insanlar istedikleri gibi giyinmeli, hiç kimse buna karışmamalı. Eğer kişi elbise mi, pantolon mu giyeceğine, başörtüsü takıp takmayacağına bile kendi karar veremiyorsa, o zaman bireysel özgürlük denen şey bir kandırmacadan başka bir şey değil. Zehra, zaten her durumda tamamen kandırmaca ve aslına bakarsan konuklarım var. Özür dilerim, sadece hissettiklerimi söylemek istedim. Splinten iyi mi? Splinten. Evet, sürekli nasıl olduğunu düşünüyorum. Kaldığı yere geç döndü diye olay çıktı mı? Vücudundaki bomba parçacıkları. Onu tamamen unutabilirsin. Gitti. Gitti? Sınır dışı edildiğini bilmiyor musun? Nasıl yani? Evet, geri gönderildi. Ne zaman? Şimdi nerede? Bjorn'un dediğinden başka bir şey bilmiyorum. Beni de ilgilendirmiyor. Splinten ve ben arkadaş bile değildik. Yeniden barıştınız sanıyordum. Şu anda odamda olduğunu... Lübnan'a giden bir uçağa bindirildi. İçeri girebilir miyim? Bu akşam uygun değil. Yalnızca Bjorn'e bir şey soracağım. Bjorn'en burada değil. Çalışma grubundan birileriyle toplantım var. İyi ama nerede o zaman? Hiçbir fikrim yok. En yakındaki bardadır diye tahmin ediyorum. Yani şu anda zamanım yok Zehra. Ya, özür dilerim. Rahatsız ettiğim için. Bjorn'e benden selam söyler misin? Milo başıyla onayladı. Neyse ki kaşları arasında çizgiler silinmek üzereydi. Zehra, umarım daha iyi düşünceler edinirsin. Hala sana yardımcı olmak istiyorum. Ancak bunun koşulu senin de bir katkıda bulunmaya hazır olman. Bunu anlamak zorundasın. Yoksa bu hiçbir yere çıkmaz. Tamam mı? Evet, çalışırım. O zaman aşağı insen iyi olur dedi Milo. Kapıyı o denli yumuşak bir hareketle kapattı ki kapı hiç ses çıkarmadan toz pislik ve kapı eşiğinin üzerinden kaydı. 54. ayrımın sonu. Sayfa 485.